Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Makam Düşkünü Bir Deli. Tımarhane arkadaşlarımın içinde çeşitli sebeplerle çıldırmış olanlar arasında incelemeye değer birçok adam vardı. Bu delilerin bazısında görülen delilik şekli, deliliğin bir saadet mi yoksa bir felaket mi olduğu hakkında beni çok düşündürdü. Alemde her şey nisbi, yani bir şeye göre oluyor. Bu ölçüyle cinnet de kah saadet ve kah felaket sayılmaya değer bir haldir. Zararsız deliler içinde bir jandarma eri vardı ki kendini albay olmuş kabul ediyordu. Her gün bir köşeye oturur ve pek derin düşüncelere dalardı. Saatlerce düşündükten sonra yüzü gülümseme ve memnunluk nurlarıyla dolarak kalkardı. Bir gün kendisine ne düşündüğünü sordum. Bin kadar eşkıya çetesi var. Kara Efe, Ak Efe, Yeşil Efe, Mor Efe. Hepsi dağa çıktı. Ben bütün Türk ülkesinin alaybeyi olduğumdan, başvekilden bu haydutları tutmak için emir aldım. Bin kadar kol çıkardım ve kendim de aklımı bir tabağa koyarak bin parça ettim. Her parçasını bir kol çavuşunun heybesine koydum. Çavuşlar akılları ermedikleri vakit heybeden benim aklımı çıkarırlar, ne yapacaklarını danışırlar, sorarlar. İşte bu sayede ne Kara Efe kaldı ne Mor Efe, hepsini yakaladım. Derken işi padişaha bildirmişler. Bana 40 cariye, bir deve yükü altın, 500 tane nişan ihsan etmiş. Şimdi derdim büyüdü. Evvelce de aldığım nişanlarla bu son nişanlar 20 oda dolduruyor. Bunları nasıl taşıyayım? Nihayet meseleyi hallettim. Bir tren kiraladım. Her yere gidersem haber götüreceğim. Vagonlarına nişanlarımı astıracağım ve gayet iri yazıyla "İş bu nişanlar Albay Cırtlak Efe'nin nişanlarıdır" diye yazdıracağım. Başka çare yok. İnsan nişanlarını beraber gezdirmezse neye yarar? Bu zavallı mesut deliler kısmına giriyordu. Lakin bu biçimde binlerce deli bulunduğunu düşündüm de sakın alem büyük bir tımarhane olmasın dedim. Çifte hafızlar. Bu iki delinin biri hakikaten hafızmış. Diğeri ise bir arabacı. Bunlara çifte hafız denmesinin sebebi arabacının diğerini her defa taklit etmesinden ileri geliyordu. Demir parmaklığın önünde deli seyretmeye gelen akıllılar, Müslümanların çoğunluğuna mahsus bir ihsan ve şefkat duygusuyla delilere öteberi ve bilhassa tütün, şeker vesaire getirip verirlerdi. Bundan dolayı delilerin obur ve pis boğaz olanları, parmaklık önünde seyirciyi görür görmez giderler, her birisi kendi sahası ile ilgili saçmalar savurarak tütün vesaire isterlerdi. Hafız cenazelerde hastaların başucunda, düğün davetlerinde aşır okuyup cer etmeye alışık olduğundan bir seyirci görür görmez parmaklığın önüne gidip diz çöker ve okumaya başlardı. Arabacı hafızın gelirinden istifade düşüncesiyle onun yanında diz çöker ve hafızın ağzından çıkan kelimeleri mümkün mertebe taklit etmeye çalışırdı. Zavallı hafız ara sıra seyircilere, "Bu hafız değildir, onu dinlemeyiniz," diyor idiyse de, arabacı gözlerini kırpıştırarak, "Sözlerine kulak asmayınız, zavallı delidir," derdi. Bir gün bu yalandan hafızla görüşürken, niye hafızlık tasladığını sordum. Bana dedi ki, "Hafızı dinleyenlerin %90'ı okunan şeyin doğrusunun benim okuduğum mu, yoksa hafızın okuduğum olduğunu fark edecek durumda değil. Bir adam bunlara tecvitle her ne okursa Kur'an sanırlar. Yalnız ve yalnız başlarını sallarlar. bizim hafız da okuduğunu anlayanlardan değil. Şu halde seyircilerin çoğu benim hafız olduğuma yemin bile ederler. Halkımız içinde bir zümre var ki yalnız bilmediğini bilmez, bundan başka her şeyi bilmek davasındadır. Doktor değildir fakat doktorları küçümser, önüne geleni ilaç tavsiye eder. Evlenmesini asla bilmemiş, içi ve dışı çirkin bir karı almıştır. Böyleyken her gence evlenme usulleri öğretir. Birçok para sarfıyla yaptırdığı ev ahıra benzer, bununla beraber Mimar Sinan'ı bile beğenmez. Daha neler neler. Bu güruhtan bir tanesi üzüm bağlarına sahipmiş. Geçim ve idare hakkında muntazam bir fikri olmadığından, evvelce mühim bir miktara ulaşan servetinin bir kısmını kaybetmiş. Bu kayıplar zavallının aklına mühim tesirler yapmışsa da aklını başına almasına yetmemiş. Bağlarda meydana gelen filoksera yani üzüm kütüklerini bozan hastalığı küçük hayvancıkların yaptığını duymuş. Lakin ziraatçının tedbirlerini pek cahilce bulduğundan kendisi bir takım ilaçlar tertibine kalkışmış. Düşünmüş ki civa bitleri kaçırıyor, telli sürür uyuzu, rastık taşı bir takım yaraları iyi ediyor. Bunlara bir takım kaçırıcı maddeler daha ilave ederek bir macun meydana getirmiş, kütüklere sürmüş. Netice, doktor kuru sıkının dişleri tedavi hakkındaki usulünün neticesi. Bu garip filozof diş ağrısına çare olmak üzere çene kemiklerinin çıkarılmasını tavsiye ederdi. Aynalıyla bir hayli müddet birleşememiştim. İlk fırsatta namazgah mezarlığındaki tek başına kaldığı kulübesine koşmuştum. İlk sözü, "Evlat, neredeydin? Gözlerimizi yollarda bıraktın." olmuştu. Bu dünyanın hali bazen böyle olur. Yoksa size yakın olmak şerefinden uzak olmak cidden dayanılmayacak bir şeydi. Cevabında bulundum. Erenler, artık birer kahve içsek diyerek adeti üzere cezvesini ispirtoluğa koydu. Bol şekerli kahveleri içmeye başlamıştık. Kendimi karıncalar arasında ve binlerce sokağı olan bir karınca yuvasında karınca şeklinde buldum. Etrafı şaşkın şaşkın bakarak incelemeye başladım. Karıncalar dahi çeşitli içtimai sınıflara ayrılmış insanlar gibi kısımlara ayrılmıştı. Şu kadar diyebilirim ki oradaki sınıflar insanlar arasındaki sınıflara benzemiyordu. Yuvadaki karıncalar en az birkaç yüz bin kadar olsa gerek. Bunlar beyler ve işçiler sınıfına ayrılmıştı. En tuhafı maddi ve manevi her türlü ihtiyacı karşılayıp anlatmaya yetecek mükemmel bir dile sahip olmalarıydı. Yuvamızda mükemmel mektepler, zahir ambarları, yatakhane, hapishane, teneffüs ve yemek salonları, toplantı yerleri, hülasa pek gelişmiş bir cemiyet hayatı için gerekli bir evin, bir şehrin bütün debdebe ve gösterişi mevcuttu. Daha garibi şurası ki karınca topluluğu insanlara nispeten çok ilerideydi. Evvela karıncalardaki geçim düzeni ve çalışma usulü insanlardakine nispetle pek gelişmişti. İktisat ve ev idaresi hususunda ise beşeriyete nispetle anlatılması mümkün olmayan bir gelişme farkı var. Lakin karıncaların insanlara kat kat üstün olduğu cihet terbiye meselesidir. Karıncalar bu işte insanları çok geride bırakmışlardır. Adalet dağıtımı meselesinde dahi aynı düşünce tereddütsüz yürütülebilir. Bu sebeplerden dolayı karınca yuvalarında mektep olarak kullanılan daireler, yuvanın en seçme ve en büyük kısmını işgal ettiği halde, hapishaneler sahate uygun olmakla beraber pek küçük. Çünkü burada hapis cezasına çarptırılanlar hemen hemen yok gibi. Bir karıncada en birinci haslet vazife hissidir. Bu his her histen üstündür. Şahsi ihtiyaç ve arzular uğrunda vazifesini feda değil, vazifesinde tembellik eden karınca hemen hiç bulunmaz. Ben karınca beylerinden birinin oğluymuşum. Eğitim ve öğretimim için işçi sınıfından 7 ihtiyar, 7 meşhur alim babam tarafından istişare neticesinde seçilmişti. Bu yedi alim yalnız yuvamız halkı arasında değil, belki komşu yuvalar halkı arasında dahi ilim ve fazilet de parmakla gösterilirdi. Artık hayat merdiveninin son basamaklarına gelen bu ihtiyarlar, beni vatandaşlarıma faydalı bir eleman olmak, son olarak arkalarında hayırlı bir talebe yetiştirmek emeliyle çalışmaktaydılar. İyi bir öğretim usulüyle bana, az zamanda karınca cinsine nasip olan ilim ve fenlerin hemen hepsini öğretmiş bulunuyorlardı. Şimdi sık sık seyahatler yapıyor, okuduğum ve bildiklerimin tatbikatıyla uğraşıyorduk. Uykudan uyandığım hizmetçilerim tarafından hissedildiğinde, semiz bir kara fatma buduyla yarım buğdaydan ibaret sabah kahvaltısını getirdiler. Henüz yemeği bitirmiştim ki yedi alim hocamdan birisi yanıma geldi ve şu şekilde maksadını anlatmaya başladı. Ey şehzadem, senenin hemen yarısında şehrimizin kuzey tarafına rastlayan sert ve çorak arazide ne kadar garip tabiat hadiselerinin meydana gelmekte olduğunu bilirsiniz. İki numaralı lise talebesine bu sene yaptırdığımız fenli gezilere dair aldığımız son raporlarda, şimdiye kadar alimleri ihtilaflara düşüren hava durumunun yine başlamış ve her gün muntazam bir şekilde meydana gelmekte olduğu bildiriliyor. Malumunuz olmak lazımdır ki, günün bir kısmında güneş, hayat veren ışınlarını kuvvetle yaymaya başladığı zamanlarda, berrak gökyüzünün birçok tarafları birdenbire bir takım kalın ve düzensiz bulutlarla örtülüyor. Bu bulut parçaları muhtelif zamanlarda yine yok oluyor. Acaba bu hava durumunun sebebi nedir? Yüksek zatınızın malumudur ki bu gibi tabiat hadiseleri mantıkla, akıl denklemleriyle bilinemez ve bulunamaz. Herhalde tecrübe ve incelemeye muhtaçtır. Uzun müddetten beri birçok meseleler hakkında sayısız tecrübe ve müşahedeler yapıldığını bilirsiniz. Nice tabiat bilmeceleri hallolundu. Bir halde ki bugün onlara %80-90 hakikat nazarıyla bakılmak mümkündür. Lakin bu garip hava hadisesini hala doğru olarak halleden olmadı. Hocalarımızdan bir zat bu hususta derin incelemelerini ortaya koyan bir konferans verecektir. Münasip görürseniz buyurunuz biz de gidelim. Konferans arazi üzerinde verilecektir ve bunda bütün orta ve yüksek mektep talebesi bulunacaktır. Büyük ve kalabalık bir toplulukla tuhaf yapıya sahip araziye doğru yola çıktık. Garip ve tuhafı şu ki ben hem insan his ve bilgisiyle ve hem de karınca idrakiyle bezenmiştim. Nihayet tuhaf araziye girmiştik. Bu yerlere karınca gözleriyle baktığım zaman hakikaten düşünülecek ve konferansa verilecek kadar tuhaf ve garip yapıya sahip olduğunu anlıyordum. Halbuki insan gözüyle baktığım zaman iki tarafı muntazam mağazalarla süslü, düz ve iri Napoli taşlarıyla döşenmiş bir geniş caddede bulunduğumuzu görüyordum. Şu iki his arasındaki büyük farkı en büyük hayret duygularıyla düşünmeye koyulduğum zaman, tabiat alimlerinden birisi bu garip arazi hakkında konferans vermeye başladı. Diyordu ki, "Efendiler, en ziyade dikkati çeken şey bu büyük hücrelerin şekliyle aralarındaki kanalların düzgünlüğüdür. Hücreler yaklaşık olarak düz, çatlaklarsa hemen hepsi denilecek intizamla doğru çizgilerle doludur. Bu intizamın sebebini alimlerimiz bir türlü keşfedemiyor. Halbuki böyle elle yapmaya benzer şeyler tabiatta yoktur ve olamaz." Konferansın en tatlı bir yerine gelinmişti ki birdenbire yüz binleri geçen dinleyiciler arasında bir çığlık tır koptu. Gökyüzü açık, yağmur düşmesiyle ölçülemeyecek olan müthiş bir su seli ve sıcak bir tufan bir anda binlerce karıncayı sürüklüyor, boğuyordu. Gökten yağan bu tufandan meydana gelen ve delice akan nehir veya nehirler binlerce karıncayı perişan edip götürüyordu. Herkes bir tarafa kaçıyordu. Ben bir dakika korku ve paniğe kapıldıktan sonra bu garip tufanın sebebini anlamak hevesine düştüm. Yukarıdan hala aralıklı sağanaklarla seller akmaktaydı. Bu müthiş vakaya insan gözüyle baktığım zaman gülmekten ve hayret etmekten kendimi alamadım. Garip Arazi adı verilen caddede bir kaldırım kenarında yer almıştık. Bulunduğumuz yerde bir kira arabası durmuş, arabacı keyifle uyuklamakta ve hayvanlarsa başlarına asılan torbalardan yem yemekteydi. Hayvanların her ikisi anlaşmışlar gibi idrar yapmaya koyulmuşlardı. İşte zavallı karıncaları helak eden sıcak tufan bu hayvanların idrarından başka bir şey değildir. Yuvalarda bütün ahali ümitsizlik ve üzüntü içinde benim vefat eşimle uğraşıyordu. Zira ben dahi orada vefat edenler arasındaydım. Alimler ise garip arazide meydana gelen tufanın sebeplerini araştırmakla meşgul oluyorlardı. Nihayet en büyük tabiat alimi öğretmenlerinden birisi, kütüphanesinde bulunan meşhur bir eserde bu sebebi keşfetti. Bu eserde deniliyordu ki, garip arazide böyle kuvvetli bir mıknatıslık ve elektriklenme var ki, ara sıra birdenbire şiddetlenerek havayı yoğunlaştırıyor. En küçük bir arızada bile o bulutlardan tufan gibi seller boşanıyor. Ben bu açıklamayı işittiğim zaman gözümün önüne yem yiyen yorgun beygirlerin idrar yapmaları geldi de uzun bir kahkaha salıverdim ve arkasından uyandım. Güneş yanar, alem döner, bir gün gelir, hepsi söner. Ey sahibi ilmi hüner, bilir misin sebebi kim? Ne gelen var, ne giden var, ne solan var, ne biten var. Ne gülü var, ne diken var. Bilir misin sebebi kim? Her zerre fert, yoktur eşi. Acep bunlar kimin işi? Ey kendini bilmez kişi, bilir misin sebebi kim? Haktır desen manası ne? Sebep midir bir kelime? Soruyorum sana yine, bilir misin sebebi kim? Bilir misin sebebi kim?
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.